Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kaypınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kaypınar'la birlikteyiz. Bu hafta yine sizlerden gelen ve bir kısmında bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soruyor ve hocamızdan kıymetli cevaplarını istirham ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun. Amin. Bir kez daha geçmiş bayramınız mübarek olsun
Allah
inşallah.
Allah razı olsun, Allah tekrar nasip etsin. Amin. Daha iyi, daha güzel günlerde inşallah.
Amin cümlemize hocam, Allah razı olsun. Hocam bu hafta duayı konuşsak, duanın önemini, nasıl dua yapılması gerektiğini ve duanın hayatımızdaki yerini sorularla dinleyicilerimizle paylaşsak diye düşündüm.
Evet.
Birinci sorumuz da şöyle. Duanın önemi nedir ve dua nasıl yapılmalıdır? Devamında da duanın kabul olması için bir ön şart var mıdır?
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, zayıfın kuvvetliden istemesi, talep etmesi. Minel edna ilel a'la diye tarif edilir bu belagat ilminde. Yani zayıf olan, aşağıda olanın yukarıda olandan talebi, istemesi kelime olarak bu. Ama bizim dini literatürümüzde dua dediğimiz zaman Müslümanın yaratanına, Rabbine yakarışı,
evet,
ihtiyaçlarını ona arz etmesi, sıkıntılardan korunması için, ibadetlerini kabul etmesi için, dünya ahiret saadeti için ona yalvarmaz.
Evet. Bu
fevkalade önemlidir dua dinimizde.
Hı hı.
Bu önemi işaret eden ayetler, hadisler olduğu gibi akıl, mantık da bunu gerektiriyor.
Evet.
Mesela Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerimede bizden dua isteniyor. Yani Rabbimiz açıkça diyor ki bir ayette, "Ud'uni estecib lekum." Yani siz bana dua edin, ben de karşılığını vereyim.
İcabet edeyim.
İcabet edeyim. Yani emir ediyor. Emir ne ifade eder? Eğer başka manaya geldiğine dair bir alamet yoksa vücub ifade eder.
Hı hı.
Yani namaz kıl emri neyi gerektiriyor? Ütlü ma uhiye ileyke mine kitap ve akımız salah. Sana inen Kur'an'ı oku ve namaz, hı hı, kıl. Yani namaz kıl, o zaman namaz kılmak ne oluyor? Farz oluyor. Burada da Cenab-ı Hak dua et, karşılık vereyim diyor, icabet edeyim diyor, dua edin. Sonra başka bir ayet-i kerimede meal olarak de ki, eğer sizin dualarınız olmasaydı Rabbim size neye önem versindi ki? Yani Rabbimizin bize değer vermesi bizim ona olan duamızdan şey oluyor.
Hmm.
Oluyor.
Dua ederek değer kazanıyoruz Rabbimizin huzurunda.
Tabii yani bir defa biz Rabbimiz karşısındaki zaafımızı idrak ediyoruz, hmm, ki bu önemli. Çünkü aksi kibirdir. Yani eğer biz Allah'a haşa ihtiyaçlı olduğumuzun bilincinde olmasak, onu arz etmesek, o zaman bizim her şeye gücümüz yeter, bizim ona ihtiyacımız yok anlamı gelir ki bu da şeytani bir sıfattır. Onun için dua önemli. Ve bir de Peygamber Efendimiz'in hadisi de buyuruyor ki, dua muhul iman. Dua imanın özüdür. Muh ilik demek. Yani bu omurilik var ya, muh o beyin. Araplar mesela akılsız anlamında muh mafi derler. Yani dua imanın beynidir, iliğidir. Evet. Şimdi bu bunların yanı sıra bir de Kur'an-ı Kerim'de birçok dua ayeti var. Yani gerek peygamberlerin yaptığı dualar, gerek Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği dualar, bütün bunlar boşuna değil.
Evet.
Bütün bunlar bize duanın dinimizdeki önemini gösteriyor. Ve dua tabir caizse kapı çalmadır. Yani sen birisine ihtiyacını arz edeceksin ki o arz ettiğin kişi senin ihtiyacını gidersin.
Hı hı.
Yani sen birisine diyelim ki para ihtiyacın var, mal ihtiyacın var. Ondan isteyeceksin, o versin. Evet, Cenab-ı Hak bizim neye muhtaç olduğumuzu biliyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz şeylerin birçoğunu dua etmeden de veriyor. Yani güneşi vermiş, yağmuru vermiş, ürünler veriyor, barınacak yer yaratmış, beslenecek şeyler yaratmış. Ama onun dışında bir de bizim ihtiyaç duyduğumuz, yani sıkıntıya girdiğimizde bir güçlü varlığa, özellikle yaratanımıza arz edeceğimiz şeyler var.
İşte
bütün bunlar duadır. Yani dua fevkalade önemli dinimizde.
Evet.
Peki nasıl dua edilmeli? Ne zaman dua edilmeli? Böyle evet. detaylar da var tabii. Hı-hı. Bilmiyorum onları ayrı ayrı soracak mıyız?
Ayrı ayrı soracağız hocam ama...
Öbürünün soruda başka ne vardı?
Duanın kabul olması için ön şart var mıdır? Diye
şimdi bir defa din samimiyettir. Din en nasiha. O hadisi vardı. Yani din nasihattır. O genelde din samimiyettir.
Olarak ifade edilir.
Yani bu anlama gelir. Din samimiyettir. İbadette samimiyet. Duada samimiyet. Davranışta samimiyet. Esastır. Ya bunu belki karşılığı olarak ihlas diyebiliriz. O samimiyetin. Veya ihsan diyebiliriz. Şimdi o zaman duanın kabul edilebilmesi için diğer ibadetlerde olduğu gibi bir defa ihlas, samimiyet lazım. Dil çabukluğundan ziyade özle, gönülle Cenab-ı Hakk'a yönelmek lazım. Bir de bunun yanı sıra tabii belirli zamanlarda tabii neler istenir Cenab-ı Hak'tan o da önemli. Yani ya Rabbi bana filan yerdeki evi nasip et, ya Rabbi bana filan otomobil nasip et, böyle bir dua olmaz. Yani insanlardan isteyebileceğin şeyi Allah'tan istemezsin. İsteyemezsin. Yani ben Allah'tan insanlardan isteyemeyeceğim şeyleri isteyeceğim. Günahlarımı affetmesini, hastama şifa vermesini, efendim sıkıntılarımı gidermesini, ibadetlerimi kabul etmesini, helalinden rızık vermesi. Bak bu istenir. Ama filan yeri, filan malı değil.
Şu kadar para istiyorum
denmez.
Rızık istiyorum yani denir.
Böyle ihlasla samimiyet olması lazım. Duanın makbul olması için. Ve bir de kişi duasının kabul edileceğine inanması lazım.
Yani, çok önemli bir şey hocam.
Duasının, çünkü Cenab-ı Hak vaat etmiş. Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, karşılığını vereyim. Haşa Cenab-ı Hak sözünde durmayacak mı? O zaman biz inanırız. Hatta dua ederken inşallah denmez. Yani kesin olarak Allah'ın kabul edeceği inancında olacağız. Ama efendim ben şunu istedim de Allah vermedi. Ya istediğin şey Allah'tan istenilecek şey değildir. Veya Cenab-ı Hak onun karşılığını başka şekilde vermişti, sen farkında değilsin.
O orasını açsak hocam biraz. Yani Allah'tan istenilecek, yani şöyle bir algı oluşturmuş olmayalım dinleyicilerimize. Allah'tan istenmeyecek şeyler de var. Haşa. Allah'ın yapamayacağı şeyler kastetmiyoruz böyle
yok,
haşa.
Yok değil yani.
Onu biraz açsak hocam. Yani
duada
duanın edebine aykırı olan aykırı şeylerden bahsediyoruz aslında.
Yani kullardan isteyeceğimiz şeyi dua ederek istemeyiz. Kullardan istediğimiz. Yani insan ne oluyor? Diyelim ki bir insana bir isteğini arz ediyor ve ondan istiyor. Bu şekilde istenmez Cenab-ı Hak'tan.
Yani miktar belirterek
demin
veya...
söylediğim örnekler evet, işte bana şu otomobili, şu daireyi, şu kadar lirayı, şu malı, şu hanımı gibi yani Allah'tan hayırlısı istenir. Hayırlı rızık istenir. Şifa istenir vesaire. Günahların affı istenir. İbadetlerin kabulü istenir. Bunlar Cenab-ı Hak'tan istenilecek şeyler.
Rabbim de bir vesile göndererek bir kulu vesilesiyle bize onları lütfeder.
Ya, o da olur. Doğrudan mesela şifayı kendisi verir. İbadetimizi kendisi, öteki dünyadaki mutluluğumuzu kendisi doğrudan bahşeder. Ama şu vardır, bazen Cenab-ı Hakk'ın duayı kabulü bizim beklediğimiz, istediğimiz şekilde olmayabilir. Yani biz Allah'tan bir şey talep etmişiz, istemişiz, dua etmişiz. Ama istediğimiz şey bizim için fayda değil de zarardır aslında. O zaman Cenab-ı Hak onu vermediyse yine bizim duamızı kabul etmiş. Niye? Bir zarara girmemize imkan vermemiş oluyor.
Evet.
Veyahut da bazı dualar vardır ki karşılığı öteki dünyada verilecektir.
Evet.
Veya bizim istediğimiz şey değil de daha iyisini Cenab-ı Hak bize verir. Veya şimdi değil de daha ileride karşılığını verecektir. Ama hiçbir şekilde benim dua edesem de duam kabul edilmez falan yok böyle bir şey. Dua samimiyetle yapıldığı takdirde, Allah'tan istenilecek şekilde yapıldığı takdirde, adabına riayet edilerek yapıldığı takdirde Allah kabul eder.
Kabul eder. Eyvallah. Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır diye bir sorumuz var hocam. Duadan sonra da ellerimizi yüzümüze sürmek gibi bir fiilimiz var. Bunun dayanağı nedir? Böyle bir şey
şimdi,
var mıdır dinimizde?
Bu ellerin duada nasıl tutulacağıyla ilgili bu sorular sık geliyor. Niye sık geliyor? Çünkü ülkemizde insanlar iki şekilde dua ederken ellerini açıyorlar. Bir kesim var, bitiştiriyor elleri. Bir kesim var, ki çoğunluk açıyor. Şimdi bunun hangisi doğru, hangisi yanlış? İkisi de yapılabilir, ikisi de doğrudur. Yani Peygamber Efendimizin dua ederken hem ellerini bitiştirdiği vardır, hem de ellerini açtığı vardır. Hatta işte bir dua esnasında ihramlı iken böyle ellerini kaldırdığı, efendim koltuk altlarının göründüğü şeklinde rivayet var. Yani bu duanı da ellerin gökyüzüne açılması var, bu geneldir. Yani hatta ne denir? Gökyüzü duanın kıblesidir denilir. Ama bu el açılırken kapatılır mı, ayrılır mı konusunda ikisi de var. Ama burada benim asıl önemsediğim şey şu. Elin tutuş şekli Müslümanlar arasında bir tefrika, bir ayrımcılık gösterisi, şekli, vesilesi olmamalı.
Şucu bucu.
Yani bir defa bakın, meselesi benim en çok üzüldüğüm noktalardan birisi bu. Yani insanlarımız kılık kıyafetiyle ben filan cemaate aitim, ben filan cemaattenim. Ve benim cemaatimden olmayan benim kardeşim değildir havasına giriyor. Yani kimisi giydiği kıyafetle, kimisi duadaki elin şekliyle, kimisi efendim hatta mesela bazı hanımların başörtülerinin bağlama şekliyle bir ayrımcılık oluyor. Yani dışarıdan baktığın zaman takkesine bakarak bu falanca deniliyor.
Diyebiliyoruz maalesef.
Bu ne oluyor? Ümmet bununla bölünüyor, parçalanıyor. Yani buna meydan vermemek kaydıyla insan istediği gibi elini açabilir.
Evet.
Yani elini kapatarak dua ettiği için o adam yanlış yapmış sayılmaz. Ama bu elini kapatarak dua etmesi başka bir amaca yönelik ise, ben şucuyum, onun için böyle yapıyorum diyorsa ve bu maalesef bir de ne oluyor? Bizden olmayan, yani bizim mezhebimizden olmayan, bizim grubumuzdan olmayan, bizim cemaatimizden olmayan, neredeyse benim Müslüman kardeşim değil anlamı çıkıyor sonuçta. Buna doğru gidiyor.
Evet, maalesef.
Tehlikeli olan bu. Kötü olan bu. Yoksa böyle bir niyet olmadıktan sonra elini kapatabilirsin de açabilirsin de, ikisi de caizdir. Nitekim İslam alemine baktığımız zaman her kişinde uyguluyor insanlar.
Evet.
Hacca gidenler, umreye gidenleri görüyoruz. Ama demin söyledim işte, maalesef işte kılık kıyafet, duadaki el şekli, bilmem hanımların başörtüsünü bağlama şekli, şu bu filan bir ayrımcılık alameti olarak görünüyor.
Eyvallah.
Doğrusu bu çok acı bir şey. Bu وَاَتَسْمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
Yani hocam,
Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve birbirinize düşmeyin, ayrılmayın, parçalanmayın.
Eyvallah.
Bu bir parçalanma oluyor. Bu bir parçalanma oluyor. Yani buna dikkat etmesi lazım Müslümanların.
Eyvallah hocam. Hocam az önce biraz değinmiştiniz. İşte duanın belli vakitleri vardır. Duanın daha çok kabul olduğu mu diyelim? Yanlış bir ifade kullanırsam lütfen düzeltin. Daha çok kabul olduğu zamanlar vardır. Bu zamanlar hangi zamanlardır desem ve bir dua tarifi yapsanız. Yani biz direkt olarak ellerimizi açıp Allahü Teala'ya yalvarmaya mı başlayacağız? Yoksa öncesinde mesela Peygamber Efendimiz'e bir salatü selam şekli olacak mı? Bir besmele olacak mı? İşte hamdele, salvele, besmele aşaması nasıl olacak? Ve duadaki edep nasıl olacak? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
Şimdi bir defa her zaman dua edilebilir. Tabii bu bazı özel durumlarda değil. Mesela defacet yaparken falan değil. Ama şu bile vardır bak. Tuvalete girerken dua yapılabilir. Tuvaletten çıkarken dua yapılabilir.
Evet.
Bunlar vardır. Efendim yatağa yatarken dua edilebilir. Kalkarken dua edilebilir. Yani duanın şu vakitlerde yapılması şart diye bir kayıt yok, zorunluluk yok. Ama bazı zamanlarda yapılan duaların daha makbul olduğu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize bildiriliyor. Bunlar hangi vakitlerdir? Seher vakitleri. Duanın makbul olduğu zamanlardan birisi. Efendim, cuma günü hutbe ve arası, namaz arası ve cuma gün herhangi bir vakit, o duanın müstecab olduğu bir vakit cuma içerisinde Peygamberimiz bunu gizlemiş, açıklamamış. Sonra ezanla kamet arasındaki yapılan dua.
Evet.
Öbür taraftan bazı gecelerde, mesela Berat gecesinde, mesela Kadir gecesinde yapılan dua. veya bazı mekanlarda, mesela Arafat'ta yapılan dua,
evet,
Kabe-i Muazzama'da yapılan dua, yani bunlar duanın daha çok makbul olduğu, hı hı, zamanlar ve mekanlardır.
Evet.
Ha, tabii bunun dışında başka zaman dua edilemez mi? Elbette edilir, demin söylediğim gibi, ama benim aklıma gelen şu anda
bunlar.
Makbul olan, daha çok kabule, hı hı, şey olan zamanlar ve mekanlar bunlar. Peki duaya başlarken nasıl yapmak lazım? Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Bir hayırlı bir işe başlarken hamdele ile ilgili olarak, hı hı, besmele ile ilgili olarak. Mesela bir hadiste kullu emrin zibalin lemyebde bilhamdeleti fehu ebter. Veya bir başka hadis, yine bunun bir rivayeti, kullu emrin zibalin lemyebde bismillahi fehu ebter. Yani herhangi bir hayırlı iş ki hamdele ile başlamazsa onun sonu kesiktir. Hı-hı. Herhangi bir hayırlı iş ki besmele ile başlamazsa onun sonu kesiktir. Ha, şimdi duada bir defa bir ibadetten sonra dua edilmesi. Tabii öncelikle. İster farz namaz olsun, efendim ister nafile namaz olsun. Hatta ne yapıyoruz biz? Oruç tuttuğumuz zaman iftar vaktinde dua ediyoruz ki bir ibadetin sonucu. Hı-hı. Veya hacca giden ihrama girerken dua ediyor. Veya Kabe-i Muazzama'yı gördüğü zaman dua ediyor.
Evet.
Yani bir ibadetten sonra yapılması ve duaya başlarken önce hamdele. Yani Allah'a hamd ederek elhamdülillahi rabbil alemin diye. Sonra peygamberimize salavat getirerek ve salatu ve selamu ala Resulullah diyerek. Ondan sonra besmele. Bu şekilde duaya başlamak. Ve tabi dua ederken de daha çok biliyorsak eğer, hı hı, Kur'an-ı Kerim'deki geçen dualar. Ki Kur'an-ı Kerim'de çok dua var. Gerek peygamberlerin öğrettiği dualar var. Gerek doğrudan Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği dualar var. Bunlar ki mesela Rabbena atina, Rabbena firli, hepimizin
en çok bilinen, evet.
Efendim Rabbüz Ali mukimas salati. Efendim Hazreti İbrahim'in duası. Hazreti Yunus'un duası. Hı-hı. Hazreti Adem'in duası. Rabbena zalemna enfusena diye başlayan dua. Eyvallah. O. Efendim Eyyub Aleyhisselam'ın duası. Hı-hı. Yani böyle dualar Kur'an-ı Kerim'de. Rabbena la tuzigh kulubena, evet, diye başlayan. Yani bütün bunlar dua ayetleri ve Peygamber Efendimiz'in yaptığı dualar, onlara mesnun diyoruz. Yani bu dualarla dua edilmesi. Tabi bunlardan dışında başka bir şey isteyemez miyiz? Evet isteriz, ama ilk başta söylediğimiz o insanlardan istenilen türden olmayan şeyleri Cenab-ı Hak'tan isteyerek dua ederiz.
Dua ederiz. Eyvallah hocam. Hocam şimdi programımızın bu dakikalarında biraz daha böyle bu dua meselesini özelleştirsek, yani belli başlı durumlarda dua etmemizin sakıncası var mıdır yok mudur, bunu konuşsak. Mesela çocuğu dünyaya gelen bir kimse nasıl dua etmeli veya böyle bir olay yaşadığında, dünyaya çocuğu geldiğinde etmesi gereken bir dua var mı?
Şimdi mesela illa şu duayı yapacaksın diye bir şey bilmiyorum, ama mesela çocuklarımızın hayırlı evlat olarak yetişmesi için demin bahsetmiştim. Rabbi zalni mukimmes salati ve min zürriyeti. Yani ya Rabbi beni ve benim zürriyetimi namaz kılanlardan eyle.
Evet.
Bu şekilde dua edilebilir. O çocuklarımızın salihlerden olması. Sonra var ya Rabbena heblena min evladina ve zürriyatina, hı hı, min ezvacina ve zürriyatina kurrate ayun lena ve cealna lil muttakine imama. Yani ya Rabbi bana efendim eşlerimden ve çocuklarımdan, hı hı, göz aydınlıkları olanlar ver, bizi müttakilere imam eyle. Eyvallah. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen. Hı hı. Veya bu anlama gelen, bu şekilde olan, yani evlatlarımızın salih evlat olması.
Evet.
Mesela Hazreti İbrahim ne yapıyor? Salih evlat istiyor Cenab-ı Hak'tan dua ederken.
Evet.
Yani öyle salih evlat olarak büyümesi, kötülerden, kötülüklerden korunması için Cenab-ı Hakk'a dua edilebilir. Yani o çocuk için dünya ve ahiret saadetini dileriz. Ki Cenab-ı Hak bize bunu öğretiyor. Yani insanlardan kimi var ki sadece bana dünyada ver derler. Onlar için öbür dünyada nasip yoktur. Ama asıl o müminler nasıl dua ederler? Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten. Yani hem kendimiz için, hem zürriyetimiz için, hem dünyada hem de ahirette
iyilik ve güzellikler,
vermesi için Cenab-ı Hakk'a dua ederiz.
Eyvallah.
Ve işte Kur'an-ı Kerim'de o istikamete demin söyledim, o dualarla dua ederiz.
Eyvallah.
Ve Cenab-ı Hak herkese hayırlı evlatlar nasip etsin.
Amin. Inşallah. Allah razı olsun hocam. Tabii çocuklarımızın hayırlı evlat olması için sadece bu duayı yaptık demekle iş bitmiyor.
Yok. Bunda... Onlara karşı görevlerimiz
tabii,
çok önemli.
Olalım.
Ne diyor Cenab-ı Hak? Ku enfüsekum ve ehlikum nara. Yani kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyun. Peki nasıl koruyacağız? Onlara imanı aşılayarak, Allah sevgisini, ibadeti, dinini aşılayarak.
Evet.
Yoksa onların dünyasını sadece şey yaparak değil.
Mamur ederek.
Değil. Ve hatta diyor ki bir ayette sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir diyor. İmtihan vesilesidir
Eyvallah.
Diyor. Yani onları iyi yetiştirmek için ne lazımsa. Bu eğitimi, beslenmesi, helal rızıkla beslenmesi.
Hı hı.
Tabii eğitimde en önemli şey fiili eğitim. Yani yaptığımızla onlara örnek olmak.
Evet.
Yaptığımızla. Yani sadece dille değil.
Hal ile örnek.
Hal ile. Baba kendisi sigara içiyor, çocuğuna sigara içme diyor. Böyle değil.
Namaz kılmıyor, namaz kıl diyor.
Onu demezler de. Ama yani kendisi kılmıyorsa bilmem yani çocuğuna kıl der mi onu bilmem. Ama kendi yapmadığı şeyleri beklememeli. Yani eğer kendisi namaz kılmıyorsa dediğin gibi çocuğundan namaz kılmasını bekleyememez. Yani o tamam kılabilir babası namaz kılan hep çocukları kılanlar dışarıdan alıyor. Arkadaş çevresinden, okuldan, annesinden mesela etkilenenler var ama... güzel örnek olmalı. Yani adam evde İslami bir yaşantı yaşamıyorsa, içki içiyorsa evde, çocuk yarın çocuğun yapacağı da o.
Evet.
Yani ama ve helal rızıkla besleme ve eğitme fevkalade önemli.
Evet. Çocuk yetiştirme ile alakalı konu açılınca hocam ben de bir baba olarak ve babaların da bu hususlarda biraz daha sorumluluğunun fazla olduğunu düşünüyorum. Yani çocukların biraz daha hayata tutunması açısından. Rahmetli Yavuz Bahadıroğlu Bey'in Babalar Eve Dönsün diye bir kitabı var. Kıymetli dinleyicilerimize bu vesileyle onu tavsiye etmiş olayım. Hakikaten babalığın nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını bu kitapta bulabilirler. Çocuklar geleceğimizse... Babalar eve dönsün diye
çok,
bir
çok güzel. Gerçekten babalar eve dönmeli.
Eve dönmeli.
Yani babalar zannediyorlar ki bütün onların şeyleri, görevleri para kazanmak, mal kazanmak, eve ekmek getirmek.
Kesinlikle değil.
Çocuğunu en iyi işte okulda okutmak vesaire. Ama ne yapıyor bunun için? İşte akşam geç geliyor, sabah erken gidiyor. Böyle çocuklarıyla konuşma. Hatta bir arkadaşımın babası demiş ki annesi hanımına, ya şu oğluma söyle de telefon etsin de telefonla bari görüşelim. Niye?
Ya, i̇şte, ne kadar acı gülüyoruz ya, ama.
Uymuyor. Yani bazen işte genç geliyor. Akşam işte eğlenmeye gidiyor. Bilmem spora gidiyor. Şuna buna gidiyor. Veya baba geç geliyor. Çocuk yatmış oluyor. Birbirlerinden haberleri olmuyor. Baba örnek. Çünkü çocukların en çok güvendiği babadır.
Eyvallah.
Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Biz arkadaşlarla tartışırken benim babam senin babanı döver diye tartışırdık.
Ya evet.
Niye? Çünkü en büyük bana göre en güçlü babamdı. Ve en çok güvendiğim de oydu. O yüzden babaların çocukları üzerine etkisi hocadan falan fazla.
Eyvallah, kesinlikle. Yani bunu dinleyicilerimize tüm kalbimle babasını kaybetmiş biri olarak...
Tavsiye ediyorsun.
Söyleyebilirim hocam. Kemal Sayar Hoca'nın da Senden Sonra diye bir şiiri vardır. Onu da tavsiye etmiş olalım. Bugün böyle tavsiyeler üzerine gidiyoruz.
Biliyorsan bir iki şey söyle.
Yani o tabii Kemal Sayar Hoca biraz daha böyle o şiiri tabii kendi babasını da kaybettikten sonra yazmış. Biraz daha şiir niteliğinde değil ama böyle düz yazı şeklinde ama şöyle bulabilirsem hemen dinleyicilerimizle biraz paylaşmış olayım. Buradan da çok çok selamlarımızı iletelim hocaya. Şöyle diyor bir bölümünde. Senden sonra çok yağmur yağdı. Çok insanlar geldi. Anlatıp gittiler. Bir tarafımda eksik bir şeyler. Her sızıda varlığını duyurdu. Senden sonra ruhum hep aksayarak yürüdü. Bu gurbetin bir gün biteceği hakikati içime ağır bir taş gibi çöreklenip kaldı. Hayatın daimi bir dağusıla, sevmenin özlemek olduğu bilinci ruhuma otağı kurdu. Senden sonra ağız dolusu kahkaham kalmadı. Her gülüşe bir ucundan bu dünyada bir daha seni göremeyecek olmanın kekre tadı karıştı. Senden sonra çok yağmur yağdı.
Evet.
Diye güzel. Devam ediyor.
Güzel. Öyle. Tabii burada siz babalarla ilgili tavsiyeyi kabilinden kitaplar. Bir de babalara çocuklarıyla ilgili tavsiyeleri. Lokman Aleyhisselam'ın
eyvallah.
Çocuğuna aa, çok güzel. Yaptığı nasihatleri.
Hatırlatalım hocam.
Yapsınlar. İmam Gazali'nin ey oğul diye. Eyyuhel velet. Ey oğul diye tercüme edilen Türkçesi olan kitabı var. Onları da çocuklarına tavsiye etmiş olalım.
Eyvallah. Yani bir babanın
evladına yapacağı tavsiyeler.
Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam vaktimizin sonuna gelmiş olduk.
Bugün böyle biraz sohbet edelim.
Biraz sohbet gibi oldu ama Allah razı olsun çok istifade ettik sizden. İnşallah bu söylediklerimizi ilk önce kendimiz sonra dinleyicilerimiz inşallah uygularlar diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
Sağ ol, teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programındaydık. Bugün biraz adeti bozduk. Birkaç soruyla duayı ve yine çocuklarımıza vermemiz gereken eğitimle alakalı, çocuk eğitimiyle alakalı biraz sohbet etmiş olduk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.